Ayrım 14, sayfa 99. Bölüm adı: Türk ordusunun şerefli ve onurlu üniformasını 53 yıl taşıdım. Dipnot: Bu bölüm tarafsız bölge programında eksik kalan noktaları tamamlamak üzere İlker Başbuğ'la yapılan ikinci röportajdan oluşmaktadır. 15 Temmuz cemaat silahlı darbesine ilişkin ilk açıklamaları yapanlardan birisi de sizsiniz. 16 Temmuz'da yaptığınız açıklamada neler dediniz? Yaptığım açıklamada özellikle şu noktaların üzerinde durdum. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı en korkunç gecelerden birisidir. Neden o geceyi bu şekilde tanımlıyorsunuz? Çünkü o gece yaşananlar bir ilktir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmıştır. Halkın üzerine acımasızca ateş açılmıştır. Bu inanılmaz eylemleri gerçekleştirenlerin üzerinde de maalesef Türk askerinin üniforması vardır. Ama o şerefli üniformanın içinde olanlar gerçek asker olamaz. O nedenle de onların birilerinden, bir yerlerden emir alan teröristler olduğunu söylemiştim. Yaptıklarını da lanetlemiştim. Darbecilerle Gülen cemaati arasında bir ilişki olduğunu düşündüğünüzde bu açıklamanızda ifade etmiştiniz. Evet, bu değerlendirmeyi olayın ilk günlerinde pek çok kişi yaptı. Darbecilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde azınlıkta olan küçük bir grup olduğunu, ancak oldukça uzun bir hazırlık süreci içinde olduklarını söylemiştim. Ancak daha sonraki gelişmeler üç açıdan ürkütücü sonuçların olduğunu bize gösterdi. Nedir bu ürkütücü noktalar? Olaya karıştıkları suçlamasıyla tutuklanan general ve amiral sayısı gerçekten ürkütücü. İkinci ise darbecilerin neredeyse Türkiye'nin her yerine, birliklerin büyük bölümüne sızmış olmaları. Üçüncü noktada böyle bir yapılanmanın 15 Temmuz öncesi istihbarat örgütleri tarafından tespit edilememiş olması. Bu ürkütücü noktaların yanında belki de teselli olacağımız, sevineceğimiz hususlar ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin ve ordunun büyük bölümünün demokrasinin yanında yer alması, darbeye karşı çıkmasıdır. Tabii bunun yanında Türk milletinin o gece yapılan çağrıya hemen uyarak sokaklara dökülüp darbeciler karşısında yer alması da bir ilktir. Ve belki de bu hareketin başarısız olmasından önemli bir etkendir. Konuşmamızda aslında bu hareketin Türk milletine karşı yapılan bir eylem olduğuna dikkat çekmiştiniz. Bu harekat demokrasiye karşıdır. Bu halka karşı bir eylemdir. İkincisi, bu çeşit hareketler kimler tarafından yapılırsa yapılsın, amaçları ne olursa olsun en büyük zararı her zaman millet görmüştür. Bu sefer de Allah korusun başarılı olsalardı yine en büyük zararı millet, toplum görecekti. Bu darbe girişiminde yer alan gençlere, özellikle askerlere farklı bakılmasına da işaret etmiştiniz. Neden buna ihtiyaç duydunuz? Genç askeri öğrencilerin askerlerin büyük bölümünün olayların ne olduğunu bile bilmeden, anlamadan, belki de kandırılarak, aldatılarak toplum psikolojisinin içinde bu olayların içinde kendilerini bulduğunu düşünüyorum. Yargı mutlaka bu noktaya gerekli hassasiyeti gösteriyor. Zaten daha sonraki gelişmelerde bu hassasiyetin gösterildiğini ortaya koymaktadır. Güçlü Türkiye için güçlü ordu. Yaşanılanlar hepimizi kahretti, üzdü. Bu yaşanılanlardan sonra sizin en büyük endişeniz nedir? Bakın, Türkiye'nin etrafı adeta ateş çemberi. Türkiye'nin yer aldığı coğrafya her zaman güçlü devletlerin bu coğrafyada ayakta kalabildiğini gösteriyor. Daha önce de söylediğimiz gibi güçlü Türkiye için güçlü ordu vazgeçilmez, kaçınılmaz bir gerçek. 15 Temmuz Türk Silahlı Kuvvetleri için ağır bir darbedir, bir travmadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaşadığı bu travmadan en kısa zamanda çıkması, yaralarının sarılması, gerekli tedavilerin yapılması ülke menfaatleri açısından hayatidir. Adeta bir beka sorunudur. Bu nedenle herkes konuşurken, davranırken, karar alırken ve uygularken bu hayati noktayı göz önünde tutmalıdır. Zaten 16 Temmuz'da yaptığım konuşmada da en son nokta olarak bu hususa işaret etmiştim. Şemdinli soruşturmasıyla ilk kez TSK hedef alınmıştır. 7 Ekim 2015 günü Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki duruşmada oldukça uzun bir konuşma yaptınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neden hedef alındığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı oynanılan oyunun arkasında kimlerin bulunduğunu ve yargılı yoluyla kurulan komplonun tarihsel gelişimini 2008-2010 sürecinde, yani Genelkurmay Başkanlığı döneminizde yaşanan olayları ve kurulan komploları ortaya koydunuz. Konuşmanızdan özellikle 2008 2010 sürecinde büyük bir mücadele verildiği anlaşılıyor. Bu mücadele sürecini bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben öncelikle her şeyin daha iyi anlaşılması için olayları kronolojik sırasıyla hatırlatmak isterim. Gülen cemaatinin yargı yoluyla gerçekleştirdiği komplolar aslında Van 100. Yıl Üniversitesi'ne başlatılan soruşturmayla başlamıştır. 2005'teki Şemdinli soruşturmasıyla da ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alınmıştır. Bugün Şemdinli soruşturmasındaki bütün pislikler itirafçı savcının açıklamalarıyla ortaya dökülmüştür. 2006 Şubat ayında Ankara'da Sauna Çetesi, Mayıs ayında ise yine Ankara'da Atabeyler Çetesi soruşturmaları kapsamında ilk defa sivil mahkemeler tarafından askeri personel tutuklandı. Dolayısıyla askeri personelin sivil mahkemeler tarafından tutuklanması ilk defa Ergenekon davasıyla başlamamıştır. Ergenekon davası kapsamında 1 Temmuz 2008'de E. Orgeneral Horşit Tolon ile E. Orgeneral Şener Eroygur tutuklandı. Bu olay önemliydi. Genelkurmay Başkanlığı bu tutuklamalara tepki göstermemişti. 30 Ağustos 2008'de Genelkurmay Başkanlığı görevine resmen başladıktan 4 gün sonra 3 Eylül 2008 günü cezaevinde bulunan emekli komutanları Genelkurmay Başkanlığı adına ziyaret etmek üzere garnizon komutanını görevlendirdik. Neredeyse 20 gün sonra 18 Eylül 2008'de Ergenekon davası kapsamında ilk muvassaf personel olarak teğmenler tutuklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından öncesinde bir inceleme yaptırılmıştı. Elimizde net bir bilgi yoktu. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle ilave bilgi de sağlanamadı. Ne Türk Silahlı Kuvvetleri ne de askeri yargı bu tip olaylara hazır değildi. 2009 yılına Ergenekon davasının 10. dalga tutuklamalarıyla girdik. Emekli orgeneraller Kemal Yavuz'la Tuncer Kılınç gözaltına alındılar. Tutuksuz yargılanmaları üzerindeki düşüncelerimizi ilgililere aktardık. Tutuklamalar gerçekleşmedi. Hurşit Tolon'un Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne sevk edilmesinin uygun olacağı talebimizde 23 Ocak 2009'da kabul gördü. 2009 yılı başlarında yaşanan iki olay Türk Silahlı Kuvvetleri açısından önemliydi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Şubat 2009'da İsmail Ağa cemaati soruşturması kapsamında 9 kişiyi tutukladı ve Mart ayında da Gülen cemaatini incelemeye aldı. 4 Mart 2009'da Erzincan'la aynı anda Hava Kuvvetleri Savcılığı Kayseri'de bir soruşturma başlattı. Soruşturma Gülen cemaatine mensup 5 sivilin askeri birliklerdeki gizli faaliyetleriyle ilgiliydi. 25 Mart 2009'da Kayseri'de yürütülen soruşturma ile ilgilenen Kayseri İl Jandarma Alay Komutanı 1993-95 yıllarında yaşandığı iddia edilen faili meçhul cinayetler kapsamında ifade vermek üzere Diyarbakır'a çağrıldı. Durumu siyasi makamlara ilettik. Adalet Bakanlığı Müsteşarı konunun sadece ifade vermeyle sınırlı kalınacağını, tutuklama olmayacağını bildirdi. Ancak Albay Temizöz tutuklandı. 29 Nisan günü Genelkurmay Başkanlığındaki basın toplantısında gizli tanıklara dayanarak yapılan bu işlemin yanlışlığına açık şekilde tepki verildi. Aynı basın toplantısında 21 Nisan 2009 günü Poyrazköy'de yapılan kazılara karşı da düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Bu basın toplantısı boru mu değil mi tartışmalarıyla gündeme oturdu. Haziran ayı başında ABD Genelkurmay Başkanı'nın davetlisi olarak Amerika'ya gittim. Pentagon'da yılda bir iki defa yapılan olağanüstü bir törenle karşılaştım. 2 Haziran 2009 günü Washington'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi'ndeki parantez içinde CSIS bir panele katıldım. Gülen cemaati bu geziden çok rahatsız olmuştu. CSIS'i benim ziyaretimin ertesi günü Gülen cemaatinden bazı kişilerin ziyaret ettiğini daha sonra öğrenecektik. Gülen cemaati rahatsızdı. 4 Haziran 2009 günü düğmeye basıldı. Serdar Öztürk'ün bürosunda iltica ile mücadele eylem planı masanın üzerine bulundu. Bu husus polis tarafından Taraf gazetesine servis edildi. Konu 12 Haziran 2009 günü gazetenin manşetindeydi. 17 Haziran 2009 günü Dursun Çiçek, İrtica ile Mücadele Eylem Planı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade verilmeye çağrıldı. İddia edilen suçun askeri mahalle asker kişi tarafından işlendiği noktasından hareket edilerek ifade vermeye çağırmanın yasal olmadığı ortaya konulunca savcılık bir yazıyla talebini geri aldı. Ama ne oldu ise 26 Haziran 2009 günü gece yarısı TBMM'de oldu. Yapılan yasa değişikliğiyle askeri şahısların askeri mahallelerde işledikleri suçlar nedeniyle özel yetkili mahkemelerde yargılanmalarının önü açılıyordu. Ayrıca her halükarda sivil şahısların askeri mahkemelerde yargılanmalarına da son veriliyordu. Birinci değişiklik Dursun Çiçek'le, ikinci değişiklik ise Kayseri'de yürütülen soruşturma ile ilgiliydi. Siyasi iktidar cemaatin istediğini vermişti. Birinci düzenleme anayasaya aykırıydı. Bu durum Cumhurbaşkanı ile Başbakan'a anlatıldı. Sonuç alınamadı. Dursun Çiçek bu değişiklik üzerine 30 Haziran 2009'da ifade vermeye çağrıldı. İlgili makamlara yasa değişikliği ile anayasa hükmü arasında bir çelişki olduğu ve bu durumda anayasa hükmünün geçerli olması gerektiği izah edildi. Dursun Çiçek buna rağmen tutuklanırsa ortaya ciddi bir sorun çıkacağı açık şekilde ifade edildi. O gece tutuklanan Çiçek bu nedenlerle 18 saat geçmeden tahliye edildi. Daha sonra ıslak imzalı olduğu iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı ortaya çıktı. Bu belgedeki imzanın Dursun Çiçek'e ait olduğuna ilişkin Adli Tıp ve Jandarma Kriminal Dairesi rapor verdi. 11 Kasım 2009'da bunun üzerine Dursun Çiçek tekrar tutuklandı. 13 Kasım'da tekrar tahliye edildi. Bu raporlara imza atan İstanbul Adli Tıp personeli ile Jandarma Kriminal Dairesi personeli bugün tutuklular. Ayrım sonu sayfa 105.